Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 49.
Çocuk benlik durumunun bölümlerini oluşturan doğal çocuğun bağımsız, spontan, uyarlanmış çocuğun ise ana babaya bağımlı olduğunu belirttik. Yani çocuk benlik durumu ya spontan davranarak organizmanın iç gerçeğini dikkate alır ya da ana babanın öğretisi olan dış gerçeği dikkate alır. Fiziksel gerçekle doğrudan etkileşimde bulunmaz. Fiziksel gerçeği kendi başına öğrenmeye, irdelemeye yönelmez. Bu durumda çocuk benlik durumlarını kullananlar, fiziksel gerçekten kopuk mu sorusu gündeme gelmektedir. Transaksiyonel analizle ilgilenen kuramcılar, bu sorunu halletmek amacıyla çocuk benlik durumu içinde küçük profesör adlı bir bölüm bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Aşağıda TA'ya ilişkin genel özellikler ve tartışma başlığı altında bu yaklaşımı eleştireceğim. Yukarıdaki soruya cevap olarak, bazı toplumlarda bastırılıyor olsa bile, küçük yaşlardan itibaren kişilerde fiziksel gerçekle etkileşimi sağlayan yetişkin benlik durumunun ortaya çıktığını belirtmek istiyorum. İnsanlar, ana babanın baskısından ötürü yetişkin benlik durumlarını, yetişkin rollerini özgürce sergileyemeseler bile, kendi içlerinde bu benlik durumlarını yaşatabilirler. Eğer böyleyse, çocuk benlik durumunu sergileyen bir kişi, fiziksel gerçekle etkileşimde bulunmaksızın, yani yetişkin olmaksızın, yalnızca iç gerçeğini ya da ana babaya ait dış gerçeği dikkate alarak davranabilir. Böyle bir kişi fırsat buldukça, fiziksel gerçeği dikkate alan bir yetişkin tavrı da sergileyebilecektir. -8. TA'ya ilişkin genel özellikler ve tartışma. Yukarıdaki 15 örnekle ilgili genel bir açıklama ve yorumlama şöyle yapılabilir. Şekillerdeki okların birbirine paralel olması durumundaki etkileşime bütünleyici transaksiyon adı verilir. Örneğin şekil 7, 8, 9, 10, 11, 12'de olduğu gibi. Okların kesiştiği durumdaki etkileşime ise çapraz etkileşim adı verilir. Şekil 13, 14, 15, 17, 18'deki gibi. Şekil 19 ve 20'deki görülen etkileşimlere örtük transaksiyon adı verilir. Bu etkileşim türünde bir kişinin gönderdiği mesajın görünür anlamının yanı sıra bir de örtük anlamı vardır. Genel bir bakış açısıyla çapraz ve örtük etkileşimlerin çatışma içerdiği, bütünleyici etkileşimlerin ise çatışma içermediği söylenebilirse de bu tür genellemeler yapmadan her etkileşimi kendi sınırları içinde yorumlamanın doğru olacağı kanısındayım. Şöyle ki, bütünleyici etkileşimlerin çoğunluğunda çatışma bulunmayabilir. Örneğin şekil 7, 8 ve 11'de görülen etkileşimlerde çatışma yoktur. Fakat öyle bütünleyici etkileşimlerde vardır ki ilk bakışta çatışma sergilemiyor gözükmelerine rağmen aslında bir çatışmanın en azından tohumlarını taşıyor olabilirler. Örneğin şekil 11 ve 12 tamamen aynı gözükmelerine rağmen şekil 12'deki anne ile çocuk arasında bir çatışma başlamıştır. Çünkü şekil 11'deki anne koruyucu ana baba tavrı sergileyerek çocuğunu sakinleştirmektedir. İletişimleri bu şekilde çatışmasız sürebilir. Şekil 12'deki anne ise eleştirici ana baba tavrı sergilemektedir. Bu tavır bir çatışma başlangıcı sayılabilir. Anne ile çocuk arasında aktif çatışma ortaya çıkabilir ya da iletişim tümden kesilebilir. Şekil 16B'ye bakacak olursak genç ile babası arasında bir çapraz etkileşim var gözükmektedir. Oysa bu genç ile babasının birbirlerine yönelttikleri sözlere baktığımızda bu sözlerin bir çatışma içermediği anlaşılmaktadır. Yine benzeri şekilde örtük iletişim durumunda örtük mesajla karşılaşan kişi eğer bu duruma tepki gösterirse çatışma ortaya çıkabilir. Eğer örtük mesajı kinayeyi anlamazsa çatışma görülmeyebilir. O halde genel bir ilke olarak şunu benimseyebiliriz. Bir etkileşime transaksiyonel analiz açısından baktığımızda bu etkileşimi özetleyen grafikteki okların pozisyonunu tek başına değerlendirmemiz yeterli değildir. Okların niteliğini belirleyen mesajları da yani söylenen sözleri de dikkate almak gereklidir. Bir etkileşimi transaksiyonel analiz açısından ele alırken kişilerin söyledikleri sözleri incelemenin yanı sıra onlara ait sözsüz mesajları ve dil ötesi öğeleri de dikkate almak gerekir. Bir kişinin sergilediği yüz ve beden ifadeleri, ses tonu ya da kişisel mekanını kullanma şekli, o kişinin sözlü iletişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Belli bir kelimeyi farklı ses tonları ve mimiklerle söylediğimizde, bu kelime değişik anlamlar ifade edebilir. Örneğin bir evet kelimesini bazen alaycı, bazen de kuşkucu bir tavırla söyleyebiliriz. Bu durumda iki kişi arasındaki etkileşimi transaksiyonel analiz açısından irdelerken sözlü mesajlar kadar sözsüz mesajlara da dikkat etmek gerektiği açıktır. Ancak yazılı bir metin üzerinde bir takım hayali kişilerin konuşmalarını incelerken bu kişilerin sözsüz iletişimlerini dikkate alamıyoruz. Buradaki amacımız gerçek yaşamdaki iletişimleri incelemeye temel oluşturabilecek bir takım bilgileri yazılı bir metnin sınırları içerisinde irdelemek, tartışmaktır. Bir etkileşimi transaksiyonel analiz açısından ele alırken aynı anda iletişim çatışmaları ile ilgili başka yaklaşımlardan da yararlanabiliriz. Özellikle transaksiyonel analiz ile birlikte graf analizin de ele alınması işlevsel gözükmektedir. Dökmen 1986b. Şekil 7'den şekil 20'ye kadar olan grafiklere bakıldığında her şeklin sağında yer alan konuşmaların sol taraftaki grafiklerde oklarla ifade edildiği görülmektedir. Karşılıklı konuşmalarda bir kişinin mesajı bu kişiye ait benlik durumlarından hangisinden yola çıkıp karşıdaki kişinin hangi benlik durumuna ulaşmışsa bu durum bir ok ile gösterilmiştir. Okların pozisyonunu tartışmasız doğru kabul etmek herhalde mümkün değildir. Yani bir iletişim sırasında kişilerin hangi benlik durumlarını kullandıkları konusunda araştırmacıların verdiği kararlar tartışılabilir. Dolayısıyla yukarıdaki iletişimlerde kullanıldığını belirttiğim benlik durumlarının doğru olduğu kanısını taşıyorsam da bu konuda farklı görüşlerin tartışılabileceğini belirtmek isterim. Aslında bir iletişim sırasında hangi benlik durumunun kullanıldığını belirlerken zorluk yaratan şey sadece araştırmacıların subjektif yargıları değildir. Bir iletişimi değerlendirirken temel sorun, o iletişime taraf olan kişilerin ve gözlemcilerin olayı farklı şekillerde algılamalarıdır. Bir etkileşimi transaksiyonel analiz açısından incelerken dikkat etmemiz gereken algılama farklılıklarını üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, bir iletişim sırasında mesaj gönderen kişinin hangi benlik durumunu kullandığı konusundaki algısıdır. İkincisi, mesajı alan kişinin mesajı gönderenin hangi benlik durumunu kullandığı konusundaki algısıdır. Bu ikisi birbirinden farklı olabilir. Üçüncüsü ise bu iletişimi izleyen terapistin, danışmanın ya da iletişimi kağıt üzerinde inceleyen araştırmacının iletişimi sürdüren iki kişinin hangi benlik durumlarını kullandıkları konusundaki algısıdır. Söz konusu bu üç algı kaynağından ilk ikisi arasında farklılık olması başlı başına bir çatışma nedeni olabilir. İlk ikisiyle üçüncüsü arasında farklılık olması durumunda ise değerlendirmede bir yanlışlıktan, subjektiflikten söz edebiliriz. Çatışma durumunu örneklemeye çalışalım. Şekil 16'daki örneği hatırlayınız. Bir genç babasına tiyatroya bilet aldığını söylüyordu. Babası ise ders çalışmasını istiyordu. Şimdi gencin bu olayı algılaması şekil 16B'de görüldüğü gibi olabilir. Yani genç tiyatroya gitmek istediğini belirtirken bir yetişkin gibi davrandığını, babasının kendisini engelleyerek ana baba tavrı takındığını düşünebilir. Aynı olaya babanın bakış açısı ise daha farklı olabilir. Baba, sınavlara kısa bir süre kalmışken tiyatroya giden gencin davranışını çocuk davranışı olarak algılayabilir. Onu uyarmanın ise koruyuculuk değil, gerçekçi bir yetişkin tavrı olduğunu düşünebilir. Söz konusu olaya ilişkin gencin algısı şekil 21A'da, babanın algısı ise şekil 21B'de gösterilmektedir. Aynı olayı farklı şekillerde algıladıkları için genç ile babası arasında bir çatışmanın ortaya çıkması ihtimali yüksektir. Çünkü muhtemelen genç, baba karışıyorsun, baskı yapıyorsun diyecek, baba ise sorumsuz davranıyorsun, geleceğini düşünmüyorsun diye suçlayacaktır. Algılama farklılıklarından doğan bu tür çatışmalarda ileride algı alt başlığı altında tekrar değineceğim. Kişiler arası iletişime transaksiyonel analiz açısından baktığımızda mesaj alışverişi sırasında kişilerin benlik durumlarının hangi bölümlerini kullandıklarını belirtebiliriz. Örneğin bir kişinin kendisine ait koruyucu ana babadan karşısındakinin doğal çocuğuna mesaj gönderdiğini söyleyebiliriz. Ancak yukarıda bu tür ayrıntılara girmedim. İleride de girmeyeceğim. Çünkü özellikle kitabın 4. ve 5. bölümlerinde böylesine ayrıntıların konunun bütünlüğü için önemli bir işlevi olmayacağını düşünüyorum. Bu noktada transaksiyonel analizle ilgili bir kaygımı dile getirmek istiyorum. Kitap boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak TA'dan sıkça söz edilmektedir. Bu duruma bakarak okuyucularımın söz konusu yaklaşımı temel psikoterapi, psikolojik danışma tekniği olarak kabul ettiğim sonucunu çıkarmamalarını istiyorum. Şüphesiz ki TA, kuramsal açıdan ilham verici, uygulama alanında ise işlevseldir. Fakat benzeri özelliklere sahip daha başka yaklaşımlar da vardır. Bu yüzden olsa gerek, günümüzde psikoterapi, psikolojik danışma alanında çalışan uygulamacılardan pek çoğu eklektik. Dipnot. Terapistin, danışmanın, kendisine başvuran kişinin durumuna uygun gördüğü tedavi, danışma yaklaşımlarından birkaç tanesini bağdaştırarak birlikte kullanmasına eklektik yaklaşım adı verilir. Yaklaşıma yönelmektedir. Uygulamada ben de eklektik yaklaşımdan yanayım. Böyle olmasına karşılık elinizdeki kitapta TA'dan sıklıkla söz etmemin sebebi kültürümüzü incelerken bu yaklaşımın etkili olacağına inanmamdır. Yine de TA yararlandığım tek yaklaşım olmadı. TA'nın yanı sıra ikinci derecede başka yaklaşımlardan da yararlanmaya çalıştım. Örneğin ileride bilişsel davranışçı yaklaşımdan söz edeceğim. Bu yaklaşımlar yardımıyla bazı kültürel öğelerin etkili bir şekilde incelenebileceği kanısındayım. Söz gelişi minyatürlerdeki ya da ustasından su isteyen çırak benzeri hikayeleri incelerken, başta TA olmak üzere ele aldığım diğer yaklaşımlar etkili bir psikolojik incelemeye izin vermektedir. Kültürümüzü incelemede TA'yı işlevsel bulmama karşılık, bu yaklaşımın kuramsal temelinde tartışmaya açık bir takım noktalar bulunduğunun da farkındayım. Her şeyden önce gerek klasik TA'ya gerekse TA okullarına baktığımızda TA'nın günümüzde devasa boyutlara ulaştığını görürüz. TA'nın kurucusu Eric Byrne dışında TA kuramına katkıda bulunan çok sayıda bilim adamı olmuş ve bütün bunlar sonucunda TA sorun yaratacak büyüklüğe ulaşmıştır. Fen bilimlerinde olsun, sosyal bilimlerde olsun bir kuramın sahip olması gereken özelliklerden birisi az şey söyleyip çok şey açıklamasıdır. Oysa bugün baktığımızda TA'nın bu özelliğe sahip olmadığını, bir anlamda çok şey söyleyip çok şey açıklamakta olduğunu görmekteyiz. Böyle devam ederse TA bir gün çok şey söyleyip az şey açıklar hale gelebilir. Bu düşünceden hareketle kültürümüzü TA açısından irdelerken kuramı kitabın amaçları doğrultusunda sadeleştirdim. Kuramı oluşturan tüm önermeleri okuyucularıma aktarmaya çalışmadım. Bu yaklaşım kitabın bütünlüğü açısından gerekliydi. Çünkü kitabın temel amacı kültürümüzü kişiler arası iletişim açısından incelemektir. TA ise bu incelemeye hizmet edecek bir araçtır. Aracın amacı gölgelememesi için tüm kitap boyunca TA'yı özellikle 4. ve 5. bölümlerde işlevsel olacak şekilde sadeleştirdim, değiştirdim. Kitap basılmadan bu durumdan haberdar olan bir arkadaşım, "Böyle şey olmaz, sen TA'yı değiştirmişsin," dedi. Ben de ona, "TA'yı değiştirmeyen mi var? Batılı araştırmacılar neredeyse her ay TA üzerinde yeni bir değişiklik yapıyorlar," dedim. Bunun üzerine arkadaşım, "Çok şükür, onlar değiştirir, sen değiştiremezsin," demedi. TA başka açılardan da eleştirilebilir. Örneğin, TA'daki ana baba, yetişkin ve çocuk benlik, ben durumları, psikanalitik yaklaşımdaki süperegoya, egoya ve id'e benzemektedir. Ancak TA'nın savunucuları, süperego, ego ve id'in hipotetik olduğunu, buna karşılık TA'daki üç benlik durumunun ise görgül niteliğe sahip olduğunu belirtirler. Oysa psikolojideki hiçbir kuram, bu durum başka pek çok bilim dalı içinde geçerlidir, tamamen görgül öğelerden oluşmaz. TA'daki ana baba yetişkin ve çocuk benlik durumlarının ya da yetişkini oluşturduğu ileri sürülen etosun, tekniksin ve patosun gözlenebilir olduğunu ileri sürebilir miyiz? Aslında bütün bu kavramlar gözlenebilen değişkenler arasında ilişki kurabilmek amacıyla ortaya atılmış birer ara değişkendirler. Psikolojideki başka pek çok kuramda, yaklaşımda ortaya çıkan sorunlardan birisi TA içinde geçerlidir. Bu sorun hemen her yaklaşımın kendine özgü olma telaşıyla ele aldığı kavramları diğer yaklaşımlardan kopuk tanımlamasıdır. Örneğin TA'da yaratıcılık küçük profesörün bir işlevi olarak tanımlanır. Fakat yaratıcılığın ne olduğu konusunda TA'ya komşu yaklaşımların, bunlar pek fazla gidilip gelinmeyen komşulardır, bir takım başka açıklamaları vardır. Örneğin Moreno'nun 1963 Sosyometri yaklaşımında spontanlığın bir katalizör, yaratıcılığın ise bir töz olduğu ileri sürülür ve insanlardaki mevcut yaratıcılığın gözlenir hale gelmesi için spontanlığın gerekli olduğu belirtilir. Bilişsel yaklaşımda ise yaratıcılık, algılama, bellek, akıl yürütme gibi bilişsel süreçler kapsamında ele alınmış, yaratıcılıkla ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Bunların en tanınmışı, insanlarda ve hayvanlarda ani kavrama yoluyla öğrenmenin ortaya çıktığı savını destekleyen deneylerdir. Buna karşılık, TEA'da yaratıcılıktan söz edilirken, bu ve benzeri yaklaşımlarda ortaya konan bilgilerden yeterince yararlanılmadığını görürüz. Aslında diğer yaklaşımlar da TEA'da ne dendiğine bakmamışlardır. Bence bu önemli bir eksikliktir. Özellikle yaratıcılıktan söz ederken bilişsel yaklaşımdan uzak durmak ve olayı yalnızca kişilik psikolojisi kapsamında açıklamaya çalışmak hatadır. Bu düşünceden hareketle yukarıda yetişkin benlik durumu başlığı altında TEA'nın, sosyometrinin ve bilişsel yaklaşımın yaratıcılık konusundaki görüşlerini kısmen de olsa kaynaştırmaya çalıştım. Yaratıcılığın spontanlık ile akılcılığın bağdaşımı sonucunda ortaya çıktığı görüşü bu çabanın sonucudur. Adı geçen başlık altında spontanlığın ve yaratıcılığın bağdaşması için çocuk ve yetişkin benlik durumlarının birlikte fonksiyonda bulunması gerektiği ileri sürülmüştü. Yapımı tamamlanmış apartmanlara ruhsatsız ilaveler yapan vatandaşlar gibi bilim adamları da bazen kuramlara, yaklaşımlara ruhsatsız ilavelerde bulunurlar. Söz konusu ruhsatsız ilaveler kimi zaman yapıyı zenginleştirir, kimi zaman ise yapının bütünlüğü ile çelişki yaratır. Bazı binaların bu yüzden çöktüğü olmuştur. Tanrı transaksiyonel analizi korusun. Erik Berne'den bu yana TEA'ya sürekli kat çıkanlar var. Yaratıcılıkla ilgili yukarıdaki görüşleri ileri sürdüğüm için bu kişilere katılmış olabilirim. Ancak yaptığım ilavenin TEA'nın bütünüyle çelişmediğini sanıyorum. Oysa TEA'ya bir kısmı Erik Berne, bir kısmı ise izleyicileri tarafından yapılmış bazı ilavelerin metodolojik sorun yarattığı kanısındayım. Özellikle ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları bir sınıflama mı yoksa taksonomi, hiyerarşik sınıflama mı? Bence bu belli değildir. Eğer söz konusu benlik durumları kişi yaşamında belli bir sıra içinde ortaya çıkıyorsa bu durumların bir taksonomi oluşturmasını bekleriz. Oysa ortada taksonomi yoktur. Taksonomi yoktur çünkü çocuk benlik durumu içinde ana baba yetişkin ve çocuk benlik durumları tanımlanmıştır. Berne 1992 ya da eğitilmemiş akıl olarak tanımlanan, yani kısmen yetişkin özelliğine sahip sayabileceğimiz küçük profesör yine çocuğun bir parçasıdır. Kısacası A, B, C diye bir taksonomi yapmak isterseniz, fakat C aynı zamanda A'yı ve B'yi de içeriyorsa ortada taksonomi kalmaz. Yukarıda sıraladığım birkaç eleştiriye bakarak TEA'nın işe yaramaz olduğunu düşünmek ciddi bir hata olur. Söz konusu eleştirileri ortaya koymadaki amacım gerek TEA gerekse onu ele alış şeklim üzerinde okuyucularımı tartışmaya yöneltmektir. Bu tartışma kuramları irdeleme ve onları yeni alanlarda kullanma alışkanlığına katkıda bulunabilir. Ek 9. Gibbin ve Norton'un iletişim sınıflaması. Gibb 1961, savunucu iletişim ve açık iletişim olmak üzere iki iletişim ortamı tanımlamıştır. Savunucu iletişim ortamında kişiler arası çatışma ortaya çıkar. Açık iletişim ortamında ise çatışma görülmez. Bir iletişim ortamındaki kişilerden birisi aşağıdaki 6 tavırdan birini sergilediği zaman karşısındakini savunucu iletişim kurmaya itmiş olur. Yani çatışmaya yol açar. Savunucu iletişime zemin hazırlayan iletişim tavırları şunlardır. Yargılayıcı, eleştirici, denetleyici, strateji izleyici, aldırmaz, üstünlük belirtici ve kesinlik taşıyan tavırlar. Açık iletişime yol açan, yani çatışma doğurmayan tavırlar ise şöyle sıralanabilir. Tanıtıcı, soruna yönelik, spontan kendiliğinden, anlayışlı, eşitlikçi, denemeci tavırlar. Savunucu ve açık iletişimlerle ilgili olarak Cüceloğlu'nun 1992 Yeniden İnsan İnsanı adlı kitabından ayrıntılı bilgi elde edilebilir. Gibbin yukarıda özetlenen yaklaşımı gerek graf gerekse transaksiyonel analiz kapsamındaki çatışma sınıflamalarına paralellik göstermektedir. Örneğin aktif, tümden reddetme ve ön yargılı çatışmalar aynı zamanda savunucu iletişim doğurabilecek niteliktedir. Kişilerin uygun olmayan durumlarda ana baba tavrı takınmaları ise savunucu iletişim kapsamındaki yargılayıcı, denetleyici ve üstünlük belirtici tavırlara benzemektedir. Yani bir kişi yargılayıcı, denetleyici ya da üstünlük belirtici tavır takındığında kendisine ait ana baba benlik durumundan karşısındakinin çocuk benlik durumuna mesaj göndermiş olmaktadır. Bir kişi eğer açık iletişim ortamı yaratacak şekilde davranıyorsa karşısındaki kişiye yetişkinden yetişkine mesaj veriyor demektir. Norton 1983 ise kişiler arası iletişimde gözlenebilecek 9 çift davranış stili tanımlamıştır.
Ayrım sonu.